Ayrım 8. Metro durağının solundaki merdivenlerden atlarken ayak bileğimi burktum. Az kalsın kırılıyordu. Saate baktım, 2'yi 3 dakika geçiyor. Ve başımı kaldırınca onu gördüm. Melda. Gözlükçünün yanında dikilmiş bekliyor. Ablamın anlattığından daha güzel. Geç kalmış olmasaydım durup seyrederdim onu. Kabarık sarı saçları neredeyse beline kadar uzun. Yüz hatları bir çocuğunki kadar yumuşak. Beklediğine değdi oğlum Murat. Galiba o da beni gördü. Sanki beni bu mesafeden ve onca gürültünün arasından duyabilirmiş gibi gelimseyerek geciktiğim için özür diliyorum. Yüzündeki o şaşkın ifadeden beni tanımadığını anlıyorum. Bu iyi. Demek ki o berbat fotoğraftakine benzetmedi. Tam karşısına gelince elimi uzatıp merhaba Melda Hanım dedim. Antenli bir uzay yaratığıymışım gibi bakıyor bana. Ben Murat. Dün telefonda konuştuk ya görümcenizin. O güzelim surat buruştu birden. Ben sizinle telefonda falan konuşmadım. Bu ses dün duyduğumdan farklı mı? Tabii ki öyle. Saçmaladın ki ne saçmaladın Murat. Çok pardon, biriyle karıştırdım. Surat hala buruşuk, inanmadı galiba. Umarım gerçek Melda görmemiştir bu sahneyi. Utançtan yerin dibine girmiş vaziyette gözlükçünün diğer tarafına sürünerek geçtim adeta. Kıza bir de görümcesinden bahsettim. Bekar birinin görümcesi olur mu hiç? O an kafamda akıl yoktu ki güzelliğiyle çarpılmışım haspanın. Kendime gelmek için biraz bekleyip cep telefonumu çıkarttım ve Melda'yı aradım. Yakınlardaki telefonlardan birinin çalmamasına sevindim. Çünkü yanlışlıkla çarptığım suratsız kız dışında etrafta bekleyenlerin hiçbiri Melda olabilecek renkte ve güzellikte değil. Defalarca çaldırdığım halde açılmadı telefon. Aklıma çok kötü bir olasılık geldi. O kız Melda'ydı da beni görünce fikrini mi değiştirdi acaba? Öfkeyle başımı ona doğru çevirdim. Beni izliyormuş, korktu. Düşündüğüm doğru olsaydı burada izlemeye devam eder miydi? Halimi seyredip eğlenmek istemiştir belki de. Olur mu olur. Ben de kadın milletini iten, hatta içlerini nefretle dolduran bir şey var. Geçen hafta Real'in otoparkında bir kadın yer tartışması yüzünden az kalsın cipini arabamın üzerine park ediyordu. Ben ondan önce gelmiştim oysa. Üniversitede herkes notunu yükseltmek için seçmeli ders olarak sosyoloji alırdı. Ben de aynını yaptım. Ve milletin yata yata ağa getirdiği dersten karı beni zor geçirdi. Evet evet, bu kız Melda olabilir. İyi de demin aradığımda telefonu neden çalmadı? Sesini kısmıştır belki de. Ona belli etmeden gözlükçünün diğer tarafından arkasına dolaştım. İyice yaklaşıp arayacağım. Telefonla titreşime dalmış olsa kim arıyor diye bakacaktır. Düşündüğüm gibi ise seni rezil edeceğim Melda. Üstelik bu defa altımda beni ezebileceğin bir cipin ya da çantanda ismimin karşısında F yazabileceğin not defterin de yok. Telefon çalmaya başladı. Şu an hemen arkasındayım. Birden bana döndü. Yüzündeki telaşlı ve korkmuş ifade çok hoşuma gitti. Telefonumu ona uzatır gibi tutuyorum. Artık üstte olan benim. Eli çantasına gitti. Herhalde çaktırmadan telefonunu kapatmaya çalışıyor. Telefonunuz mu çalıyor Melda Hanım? Ben bunu sorunca elini çantasından hızla çıkarttı ve gözlerimde dayanılmaz bir yanma hissettim. Deli karı, bir şey sıktı yüzüme. Şu an farklı sesler geliyor kulağıma. Acıyla bağıran benim, birileri iyi yaptı diyor, birileri de durmadan Murat Bey diye sesleniyor. Koluma girdiler, gözlerimi açamadığım için nereye gittiğimi bilmiyorum. Karı resmen yılan gibi soktu beni. Lavaboda yüzüme dakikalarca su çarptılar. Gözlerimi açmayı başardığımda çirkin kel bir adam gülerek bana bakıyordu, doktormuş. Dişliymiş hatun dedi. Beni yanlış anladı dedim. Aynaya yaklaştım. Gözlerimde toplu iğne başı kadar beyaz kalmamış. Sanki kahverengisi bile kırmızıya dönüşmüş. Sapıklara karşı geniş hoşgörü sahibi doktora teşekkür edip izimi kaybettirmek üzere hemen tuvaletten dışarı attım kendimi. Koştururken telefonum çaldı. Murat Bey? Evet, işte bu gerçek Melda. Geldiniz mi Melda Hanım? Yok gelmedim de demin beni aradınız, telefonunuzu açtım, bağırış çağırış sesleri geldi. Bugün kadar ağlarını feci biçimde beni rezil etmek için örmüş Melda Hanım desem inanır mı? Telefonun cebimde olduğunu, onu kendiliğinden aradığını söyledim. Bağırış çağırışların anlamını sordu. Burada bir karışıklık oldu. Geldiğinizde anlatırım Melda Hanım dedim. Dışarı çıkınca tekrar Melda'yı aradım ve buluşma yerimizi değiştirdim. İşkillendi ama kabul etti. 2:30'da yani buluşma saatinden 30 dakika sonra telefonum çaldı. Ben YKM'nin önündeyim Murat Bey. Yalan söylüyorsun. Ben de YKM'nin önündeyim ve buralarda uzun boylu, sarışın, yeşil gözlü bir kız. Hatta bu özelliklerin tekine sahip bir kız bile yok. Murat Bey. Bu ses telefonumdan değil, yanı başımdaki esmer bacaksız kızdan geldi. Melda Hanım? Telefonunu çantasına koyup elini uzattı. Merhaba. Bu ne renk Melda Hanım? Siz bildiğimiz esmersiniz. Gözleriniz de kahverengi. Üstelik geç kaldığınız için özür müzür de dilemeye niyetiniz yok gibi görünüyor. İçimden bunlar geçiyor. Bir de ablamdan nefret ediyorum. Neden Giman'ın önünde buluşmadık? Sayende o civarda beni artık pek iyi tanımıyorlar da ondan. Daha ilk sorusunu yanıtlamadan ikincisini yetiştirdi. Gözleriniz rahatsız mı? Evet rahatsız ama sizinkiler de yeşil değil. Giman'ın önünde sizi beklerken bir yanlış anlaşılma oldu. Nasıl bir yanlış anlaşılma? Başkasını siz sandım. Beni daha önce görmediniz ki. Ablam bir tarif vermişti. Devam et seni dinliyorum der gibi bakıyor çatılmış siyah kaşların altındaki kahverengi gözleriyle. Siz sandığım bayan sarkıntılık yapıyorum diye sprey sıktı yüzüme. Onu ben sandınız diye. Evet onu siz sandım. Aynı size benziyordu. Yani ablamın verdiği tarifteki size. Tuhaf. Ablamın bana verdiği tariften özellikle bahsettim ki beni keriz zannetmesin. Güven parka doğru yürümeye başladık. Bana yaklaşmamaya özen gösteriyor. Sırf onu başkasına benzettiniz diye gözünüze sprey mi sıktı? Sıkıldım ben bu muhabbetten. Biraz deliydi herhalde dedim. Siz ona Melda Hanım dediniz, o da gözünüze sprey sıktı. Kocasıymışım gibi zorluyor beni. Evet, aşağı yukarı öyle oldu dedim. Gerçekten garip. İnanmazsan inanma esmer şey dedim içimden. Ablanız nasıl tarif etti beni? İşte bu güzel bir soru. Uzun boylu ve sarışın olduğunuzu söyledi. Siz de öyle birini görmeyi umuyordunuz tabii. E ne yanıt vereyim şimdi ben buna? Herkesin güzellik anlayışı kendine göre. Evet dedim. Yengem herhalde ona saçları boyalı fotoğrafımı göstermiş. Boyumun uzunluğunu nereden çıkartmış anlamadım. Bunu söylerken ablamın yalancının teki olduğunu ima eder gibi bir tavır takındı. Sizi gördüğümden beri kendisinden ben de çok hoşlanmıyorum ama yine de abla abladır. Belki de bir tuzluğun yanında poz vermişsinizdir. Boyunuz o yüzden uzun görünmüştür. Nereye oturalım? Sesi huysuzlaştı Melda'nın. Böyle durumlarda erkeğin seçenekler sunması gerektiğini tahmin ediyorum. Ama ben şimdiye kadar bir bayanla baş başa oturmuş insan değilim. Yine de kendimi aşmayı denedim. Beğendiye gidelim mi? Ne yapacağız orada? Bunu öyle aksi sordu ki sanki ben manavından domates hıyar alıp bir köşede yemeği teklif ettim. Kafesinde otururuz. Kötü kötü baktı. Gerçekte neye bozulduğunu anladım. Esmer ve bacaksız olmasının sorumlusu ben değilim ki. İsterseniz başka bir yere gidelim dedim. Beni duymamış gibi üst geçide yöneldi. Sakala gidelim. Sakal neresi diye sormaya korkarak olur dedim. Merdivenlerden çıkarken kendisine çarpan bir adama dönüp ters ters baktı. Neyse ki adam da aynını yapmadı. Yoksa benim müdahil olmam gerekirdi ki kavga etmek hiç elimden gelmez. Kuşkum kalmadı. Ceberrut bir kız bu. Konuşmadan yürüyerek eski kitapçıların olduğu sokağa girdik. Okumayı sever misiniz diye sordum. En son lisede dönem ödevi olarak yaprak dökümünü okumuştum. Severim. Hayır kesinlikle kızın gözüne girmeye çalışmıyorum. Korkundan yalan söyledim. Kimleri okursunuz? Hep karıştırırım. Yaprak dökümünün yazarını. Hüseyin Rahmi Gürpınar mıydı yoksa Refik Halit Karay mıydı? Biraz kararsızlığın ardından Hüseyin Rahmi'yi severim ben dedim. Gülyabani'yi okudunuz mu? En son yaprak dökümünü okudum dedim. Yaprak dökümü Reşat Nuri'nin dedi sırıtarak. Ne bileyim ben liseyi bitireli 10 yıldan fazla oldu. Aklımda ne Refik Halit kalmış ne Reşat Nuri. İnanmayacağını tahmin ederek Reşat Nuri diyecektim dedim. İnanmadı salak adam kitap tezgahlarının yanından geçiyorsun. Birinin üzerinden yazanı okusaydın ya. Bizim iş çok yoğun okumaya filan fazla zaman kalmıyor dedim teslim olarak. Yine sırıttı. Bütün gün bilgisayara bakmaktan insanın gözleri dayanmıyor zaten. Karım değil, öğretmenim değil, beğendiğim bir kız bile değil. Niye mazeret bulmaya çalışıyorum ki? Göğsümü gere gere, arkadaşım ben internette dolaşan fıkralar dışında hiçbir şey okumam desem ya. Siz seviyorsunuz herhalde okumayı. Severim. Kimleri okursunuz? Bunu da yalakalık olsun diye soruyorum. Reşat Nuri'ye, Refik Halit'e, Hüseyin Rahmi'ye hiç benzemeyen, hayatımda duymadığım isimler saydı. Üstüne bir de okuduklarıyla ilgili ayrıntıya girdi. Anlatımda farklı tabakalar kullanan bir heriften falan bahsetti. Kültürüyle ezdi resmen beni. Apartman gibi bir yerin kapısından girip bodrum kata indik. İçeride raflar ve raflarda kitaplar. Galiba bu kız entel. Sağımızda solumuzda boş masalar olduğu halde ayakta dikilmiş bekliyor. Bana bir şey söylemeden yandaki odaya geçti. Akıllıca olan arkasından gitmek yerine kaçıp kurtulmaktı. Ama ben akıllı değilim. Çuvala benzeyen çantasını köşede camın kenarındaki masanın üzerine bırakıp oturdu. Karşısındaki sandalyeye geçtim. Sigarasını çıkartıp yaktı. Dumanını içindeki sıkıntıyı boşaltıyormuş gibi dışarı bırakırken, "Mühendissiniz değil mi?" dedi. "Evet." "Hangi okul?" "Bilkent." "Şu beyinlerdendiniz yani." Yine o sevimsiz sırıtma. "Sınavda iyi puan almıştım," dedim. "Edebiyat sorularını da yapmış mıydınız?" "Benimle dalga geçme hakkını nereden buluyor?" "Siz kesin yapmışsınızdır," dedim. Sinirlendiğimi belli etmemek için yüzüme yerleştirdiğim gülümsemeyle. "Hepsini yapmıştım," dedi somurtarak. Siparişlerimizi almaya gelen garson masadaki olumsuz elektriklenmeye ara verdi. Soda ve yanına limon istedi. Ben şimdiye kadar sadece bir kez, o da üniversite yıllarında burs fişiyle verdikleri için denediğim ve hiç sevmediğim halde buzlu çay söyledim, havalı gözükmek için. "Nasıldı Bilkent?" Ona Bilkent'in nasıl olduğunu anlatırken sodasını önüne koyan garsona "Ben limon da istemiştim," dedi. Garson limonu içine sıktıklarını söyleyince suratını buruşturdu Melda ve geri gönderdi. Tranş mı tıraş mı ne karın ağrısıysa öyle limonlu istiyormuş. Bu kızın tamamı kapristen ibaret galiba. Sigarayı da suratıma üflüyor. Paralılarla bir arada okumanın sıkıntılarını, onların lüks hayatlarının yanında ezilip ezilmediğimi sordu. Yalan söyledim. "Daha çok onlar bize özeniyordu," dedim. Buna da inanmadı şıllık. İçinde ince bir dilim limon yüzen sodasını yumularken, çile içinde geçen kendi öğrenciliğini anlatarak yine ezdi bizi. Babasız büyüyen bir çocuk olarak çektiğim sıkıntıları unutup, onun üniversite öğrenimi boyunca çalışmak zorunda kalmasının sorumluluğu bana aitmiş gibi hissettim. Oturduğumuz sürece yalnız benimle alay ederken gülümsedi. O limonlu sodasını ve yarım düzine sigarasını, ben de havalı buzlu çayımı içtikten sonra kalktık. Tekrar görüşmek konusunda bir şey söylemeden ayrıldık. Birlikte geçirdiğimiz kısacık süreye rağmen çözdüm ben onu. Mutluluğa düşman bir tip. Brooke Shields olsa yenmez. Melda olayının ardından 15 gün mola verdim arama ve kurtulma faaliyetlerini. Bana kalsa daha da uzatabilirdim ama annem nefis bir kısmet yakalamış. "Yok anne, benim ablamın tanıştırdığı kızdan sonra gözüm korktu." "Aman Murat, ablan da kafa olsaydı kendini adam gibi eş bulurdu." "Bilmem artık ben, sen kızı bir gör. Deli mi değil mi anla, bana da fotoğrafını getir, ondan sonra tanışırız." "Teyzen tanıyor oğlum, anası belli babası belli, kafasını yerden kaldırmayan, aile terbiyesi almış bir kızmış." "Kafasını yerden kaldırsın canım, niye kaldırmıyor? Öyle oynak falan değil yani oğlum. Anneme de bakarsanız bu ülkedeki kızların yarısı orospu. Bütün korkusu benim namusu gevşek birine çatmam." Sonunda anlaştık. Teyzem aracılığıyla kızı ve ailesini görecek annem, tam kefil olabileceği kalitedeyse benimle bir buluşma ayarlayacaklar. Aslında ona kalsa doğrudan istemeye giderdik ama o kadar da düşmüş değilim çok şükür. Evleneceğim kızı Allah'ın iznine, peygamberin kavline başvurmadan önce mutlaka tanımak isterim. Görücü usulüyle flörtün bir nevi karışımı benimkisi. 3 gün sonra işten döndüğümde annem hayallerinin gelini bulmanın heyecanıyla karşıladı beni. Sadece hayallerinin gelini değil, aynı zamanda hayallerinin dünürünü. "Oğlum, teyzen eksik anlatmış fazla değil. Kapıyı bana açar açmaz söylediği bu. Getirdin mi kızın fotoğrafını?" "Bir kaynanam var Murat." "Daha karım yok ki kaynanam olsun. Ne kaynanası anne?" "Oğlum, bunları kaçırdık mı ömür boyu yanarız." "Ablamdan ağzım yandı ya, öyle hemen gaza gelmeye niyetim yok. Fotoğrafı sordum yine." "Yok oğlum, bunlar öyle insan değil. Fotoğraflarını gönderirler mi hiç?" "Sanki ben kızdan bana bir öpücük getirin dedim." Baştan peşin peşin anlaştığımızı hatırlattım anneme. O bana kaynanamı met etmeye devam etti. Dayanamadım sonunda. "Bana ne anne kaynanamdan, kızı anlat sen." "Ben de kaynanam dedim. Beynimi yıkadı anne." "Armut dibine düşer çocuğum, anasına bak kızını al." "Eli yüzü düzgün mü kızın?" "Murat, kız vallahi ay parçası." "Sarışın mı?" "Süt gibi beyaz." "Saçları?" "Sarıcana." Bu sarıcana kısmı hoşuma gitmedi. Demin annem ne dedi? "Anasına bak kızını al, armut dibine düşer." Ablamın verdiği tariften sonra buluştuğum kızı unutmadım daha. Bir fotoğrafını görseydim iyiydi. "Kendini göreceksin ya oğlum, ne lazım fotoğrafı?" Gece boyunca kızı ve ailesini övdü durdu. Onu büyülediklerinden filan şüphelendim. Ya da benim evliliğimden ciddi bir komisyon alacak. Annem parayı biraz sever de. Hafta sonu için telefonda randevulaştık Nigar'la. Kız Ankara'da, Kızılay'dan başka bir yer bilmiyor. Kızılay'da da Gima'nın önünden başka. Annem o kadar övmüş olmasaydı sırf buluşma yerinden dolayı iş yatardı. Arabayı Maltepe'deki otoparka bıraktım ve metroya bindim. Tecrübenin gözünü seveyim. Geç kalsaydım bile koşarak terlemem gerekmeyecekti. Geç de kalmadım. 3'e çeyrek kala indim Kızılay'da. Tahmin edilebileceği üzere geçenkinde yaşadığım travma dolayısıyla 15 dakika Gima'nın önünde dikilmeyi göze alamadım. Yüksel Caddesi'ne gidip başıma kötü bir şey gelmeden 10 dakika oturdum bir bankta. Ve saat tam 3'te Gima'nın önündeyim. Sanki buranın kadrolu bekleyenleri varmış da beni tanıyacaklarmış gibi tedirginim. Kimseyle göz göze gelmemeye özen gösteriyorum. Aksi gibi tam da geçenki köşede sarışın bir bayan bekliyordu. Elbette ki ona nigar muamelesi yapmak türünden bir eşek diye kalkışmadım. Hatta kafamı kaldırıp yüzüne bile bakmadım. Mağazaya yakın bir köşeye sığınıp bir süre akıllı uslu bekledikten sonra telefon ettim. Köşedeki kabarık saçlı kızın çantasına elini soktuğunu görünce az kalsın telefonu kapatıp kaçacaktım oradan. Ben Gima'nın önünde gözlüklünün yanındayım Murat Bey, dedi nigar. Demek oymuş, önünden geçerken korkudan yüzüne bakmadığım kız. Ben de buradayım, sizi gördüm, dedim. Telefonu kapatıp yanına gittim. Merhaba, ben Murat. Bu arada kız gerçekten güzel, bebek gibi ve sarıcana. Merhaba, ben Nigar, dedi. Sesi de telefondakinden daha hoş. Ne varsa sende varmış anne. Yumuşacık narin elini benimkinin içine bıraktı. Az önce önünüzden geçtim ama tabii tanımadığımdan. Ben sizi görmedim, dedi. 1.85'lik boyuma rağmen beni görmemesini, onun dikkatini çekmeyecek kadar özelliksiz bir erkek olmamla mı açıklamalıyım? Tabii ki hayır. Kız tam senin dediğin gibi başını önünden kaldırmıyor anneciğim. Çin ordusu huzurunda resmi geçit yapsa bir tek askeri bile görmeyecek kadar namusuna sağlam. Gözler de öyle tatlı ki bal rengi, insan seyretmeye doyamıyor. Beni ikinci kez doğurdun anneciğim. Dikilip seyretme işini biraz abarttım galiba. Bir an önce tanışıp kaynaşalım ve hemen evlenelim istiyorum. İçinde bulunduğum çarpılmış moddan kendimi güçlükçe çıkartıp bir yerlere gidip oturalım isterseniz, dedim. Öyle tatlı peki, dedi ki canım bin kez daha aynı soruyu tekrarlamak istedi. Arabayı Maltepe'ye bıraktım. Metro ile gidip alırsak bahçede bir yerlere otururuz. Güzel gözleri büyüdü, sonra kalem kaşları çatıldı. Ben arabaya binmem. Niye? Sizinle arabaya binmem doğru olmaz. Başını önden kaldırmama meselesi. Telefonu çaldı. Buluştuk anneciğim, dedi. Annesiyle konuşmasını dinlerken benimle aynı arabaya binmemesini onun artı hanesine yazmaya çalışıyorum ama ne yalan söyleyeyim azıcık zorlanıyorum. Sonuçta ikimizin ayrı koltuklarda oturacağını, hatta aramızda vites kolunu sağabileceği kadar da boşluk bulunacağını tahmin etmesini beklerdim. Minicik burnuna, kiraz dudaklarına ve elma yanaklarına bakınca unuttum bu saçma beklentiyi. Konuşması bittiğinde ondan sapıkça teklifim için özür dilemeyi bile düşünebilirim. Sevgili kaynanamın her dediğine peki, tamam, hı hı türünden karşılıklar verdin Nigar'cığım. Telefonu kapattığında, annenize benden selam söyleseydiniz, dedim. Bir daha arar nasılsa söylerim. Yani kaynana 15 dakikada bir arayıp kontrol mü edecek? Ah şu gözler, bu güzel yüz. Kadın haklı, hazine gibi kız uyduyla takip ettirse yetidir. Metroya binip Bahçeli'ye gidelim, orada güzel kafeler var, dedim. Son derece ahlaklı bir toplu taşıma aracı olan metronun üzerine bastırarak. Yine gözler büyüdü, ardından kaşlar çatıldı. Bahçeli'ye gidemem ben. Bu kez niye diye sormuyorum. Nerede oturalım peki? Buralarda bir yerde. Sakala gidelim o zaman. Bunu da öyle söylüyorum ki, sanki buralarda her yeri biliyorum ama özellikle Sakala öneriyorum. Kuytu bir yerse olmaz. Kuytu bir yer ve bütün kolalar ilaçlı. Bayılmakta zorlanan sağlam bünyeler için anestezistleri bile var. Acaba sinirlenmeye başlıyor olabilir miyim? Kızın güzelliğine bak ve sakinleş Murat. Bu ömrü hayatında gördüğün en şahane yaratık. Yeterli sabrı gösterebilirsen evlendiğinizde onunla aynı arabaya binecek kadar yakınlaşacağınızı düşün. En sevecen halime bürünüp siz seçin o zaman, dedim. Ben kafeleri hiç bilmem. Büyük bir gururla söyledi bunu ve ekledi. Öyle yerlere gitmeyi de hiç sevmem zaten. İçimden yağ sabır çekip yürüyelim o zaman, denk gelen bir yere otururuz, dedim. Peki. Bu pekiler çok yakışıyor kıza. Yürümeye başladık da çok tuhaf bir durum var. Tamam, namus anlayışın bir erkekle aynı arabaya binmeyi bekaretini kaybetmek sayacak kadar hassas. Ama yan yana yürürken aramızda üçüncü bir kişinin girebileceği kadar boşluk bırakmak niye? Nigar'a yapışık yürüyen tombul oğlanı sırtına hafiften dokunarak uzaklaştırmayı denedim. çocuk kafasını kaldırıp geçen yıl piknikte bacağımı ısıran köpeğin gözleriyle baktı bana. Ve yeni uyandım. Bu kız buluşmaya da yalnız gelmemiş. Çocuğun omuzunu hafiften sıkarak en yalaka halimle ''Ben seni yeni fark ettim.'' dedim. Ağzını açmadan homurdandı ve bana nefretle bakarken elimden rahatsız olduğunu belli edecek şekilde omuzunu silkti. ''Kardeşim.'' dedi Nigar. ''Buluşmaya yalnız gelmeniz doğru olmaz diye düşündünüz herhalde.'' Bunu sabrımın taşmaya başladığının bir işareti olarak söyledim. O ise takdirlerimi sunmuşum gibi kabararak evet dedi. Bir daha mecbur kalmadıkça konuşmamaya yemin ettim. Onları hiç tanımıyormuşum gibi yürüyorum yanlarında. Nereye gittiğimizde umurumda değil. Buraya oturabiliriz dedi Nigar solumuzdaki kafeyi göstererek. Güzel seçim. Yola bakan cephe boldan boya cam. Kimsenin kimseye tecavüz edemeyeceği kadar açıkta bir yer. İçeri girince masa seçimini elbette ki onlara bıraktım ve abla kardeşin en güvenli pozisyonu belirlemelerini bekledim. Sevimsiz tombul oğlan aramıza oturdu. Nigar'a sırtını duvara vermesini önerecekken vazgeçtim. Henüz sevgilim bile olmayan kızın namusunu ben düşünecek değilim. Kızın telefonu çaldı. O açmadan ben tahmin ettim kimin aradığını, sevgili kaynanam. Bakalım konuşacaklarını da tahmin edebilecek miyim? Evet anneciğim, peki anneciğim. Bir kafedeyiz anneciğim. Namusumu gözüm gibi koruyorum anneciğim. Çoğunu tutturdum. Murat Bey'in de size selamı var anneciğim dedi en son. Ona gönderdiğim selamın içinde de neler neler var. Kızdan öyle sıtkım sıyrıldı ki güzelliği falan kalmadı gözümde. Sevişelim dese kabul etmem artık. Kolalarımızı içerken hiç sevimli olmaya çalışmadım. İyi beslenmiş bir domuza benzeyen kardeşine her fırsatta hırıldayan bakışlar attım. Nerede çalışıyorsunuz Murat Bey? Cehennemin dibinde Nigar Hanım. Kız dolaylı sorularla maaşımı, arabamın markasını ve modelini, işimin yeterince garantili olup olmadığını öğrendi. Koca adayını tartmaya yönelik mülakatın ardından son verdik buluşmaya. Ayrılırken kalın cinsimden biraz daha nefret eder vaziyetteydim. Suratıma sprey sıkan kız, Ceberrut Melda ve Nigar. Böyle devam ederse cinsel tercihimi sorgulamaktan korkarım. Murat oğlum, niye ya böyle yapıyorsun sen? Kızın nesini beğenmedin? Konuştuk ya anne, kız deli. Onun Nigar'ı ve annesini psikolojik destek almadan unutamayacağı belli. Ben kızın manyaklık derecesindeki namus takıntısını anlattıkça kendinden geçiyor. Deliymiş. Sen alışmışsın çevrende soytarı gibi kızlara. Biraz daha üzerime gelirsen vallahi billahi hiç evlenmem dedim. Sustu. Birazdan gözleri dolacak. İşte doldu. Şimdi sessiz sessiz ağlayacak. Ağlıyor. Dayanamam ki ben buna. Onu üzgün gördükçe bizi büyütürken çektiği zorluklar geliyor aklıma. Tek başına yoksulluk içinde iki çocuğunu okutmayı başarmış bir kadın yaşlılığında azıcık mutluluğu hak ediyor. Kalkıp yanına gittim ve elimi omzuna koydum. Hiçbir eksiğimizin olmadığını, bolluk içinde yüzdüğümüzü hatırlattım. Nereden vuracağımı biliyorum ben. Önümüzdeki ay ikramiyeyi alınca yarısını onun hesabına yatıracağımı söyledim. Gelecekte tekrar iki çocukla dul kalma olasılığın olmadığını anlamıyor bir türlü. Biraz nazlandıktan sonra sildi gözlerindeki yaşları. Akşam yemeğinde Müesser teyzenin yeğeninden bahsetti. Kaç defadır söylüyormuş o ama annem anlamazdan geliyormuş. Nigar'ı gözden çıkartacak kadar eşek olduğumu anladığına göre şimdi bu kız hakkında bilgi toplayabilirmiş. Ağırdan almasını söyledim. 8. ayrımın sonu. Sayfa 122.